aşı zorunluluğu gündemdeki yerini korurken, Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi doçent Dr. Esra Kazak, aşı ile ilgili hayati bir uyarı yaptı: aşıyı reddetme başkalarının kişisel haklarını ve sağlık hakkını engellemeye neden olabilmektedir. Çünkü aşı sadece o kişiyi değil, toplumu da korur. Toplumdaki aşılı kişi sayısı yüksek olursa hastalığın salgın özelliği kırılır. Hatta aşılanan kişiler sayesinde aşılanmayanlar da korunur. Ancak sayı azalırsa etken yayılmaya ve salgının neden olduğu sağlık, ekonomi, yaşam ile ilgili sorunlar da devam eder. Aşının COVID-19 hastalığını engellemedeki etkinliğinin toplumda %65,9, hastaneye yatışı engellemede %87,5, yoğun bakım ünitesine yatışı engellemede %90,3, COVID-19 ilişkili ölümü engellemede %86,3 etkili olduğunu belirten Kazak, aşıdan değil, virüsten korkmalıyız, dedi. Kazak, Şili'de iki doz aşı olanlar arasında 92.514.261 kişi içinde 409 kişi hayatını kaybetti, diyerek, aşının hayat kurtardığını kaydetti. Pazartesi söyleşilerinin bu haftaki konuğu Uludağ Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Dr. Esra Kazak. Kazak, aşı ile ilgili merak edilen sorularımızı yanıtladı. Aşının yan etkisi var mı? Aşı karşıtları haklı mı? Aşı zorunlu olmalı mı? Aşı koruyuculuğu ne kadar? Hangi aşı daha koruyucu? Sinovac aşısı yurt dışına gitmeye engel mi? Aşılanma oranımız yeterli mi? Hangi aşıyı olmalıyız? Üçüncü doz gerekli mi? Biz sorduk, Kazak yanıtladı. Aşıdan değil virüsten korkuyoruz. Toplumun bir kesiminde aşı ile ilgili önyargı var, bu önyargının temel nedeni, aşının yan etki yaratacağına dair düşünce. Önce, ülkemizde yaygın olarak kullanılan Sinovac ve BioNTech aşılarının yan etkileriyle ilgili değerlendirmenizi almak isterim. Dışarıdan alınan her maddeye karşı vücudun bir reaksiyonu olabilir. Bunların bazıları öngörülebilir. Örneğin aşı içeriğindeki bir maddeye bilinen alerjiniz var ise, aşı olduktan sonra aynı etkiyi, belki de daha fazlasını görebilirsiniz. Ancak bazı reaksiyonlar kişiye, doku grubuna, genetik yapısına göre değişebilir. Bunlar öngörülemez. Genelde her iki aşıda da lokal yan etkiler, yani aşının vurulduğu yerde geçici ağrı, hassasiyet gibi etkiler en sık görülenlerdir. Bunun yanı sıra, miyalji, dediğimiz kas ağrısı, halsizlik, hafif ateş görülebilir. BioNTech'te 24 ila 48 saat süren hafif ateş, kas ağrısı, halsizlik daha sık görülmektedir. Son dönemde yurt dışında BioNTech, Moderna gibi mRNA aşıları sonrası özellikle adolesan grupta nadir de olsa miyokardit olguları bildirildi. Ancak bu olguların genelde hafif seyirli olduğu belirtildi. Aşının yapılmasına engel bir durum olarak kabul edilmedi. Sadece COVID-19 hastalığında kullanılan aşılar değil, dünyada kullanılan tüm aşılar Dünya Sağlık Örgütü, Amerika Hastalık Koruma ve Kontrol Merkezi gibi kurumlarca, ülkemizde de Sağlık Bakanlığı tarafından çok yakından takip edilmektedir. Ben pandemi klinik ve yoğun bakımlarda takip ettiğimiz hastaları görünce, hastalığın olası seyri, uzun dönemde virüsün ve hastalığın etkileri gibi durumları göz önüne alınca, aşıdan değil, virüsten korkuyorum, diyerek daha çalışmalar sırasında gönüllü olarak aşılandım. Sadece ben değil, dekanımız, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi ve görevlileri olarak hepimiz ve diğer bölümlerden hocalarımız, hekim arkadaşlarımız, diğer sağlık çalışanları aşı çalışmasına gönüllü olarak katıldık. Aşı kararı toplumu ilgilendiren bir durumdur. Aşı zorunluluğu da gündemde. Ancak aşının zorunlu olduğu Fransa'da on binlerce aşı karşıtı sokaklara dökülerek protesto gösterileri yaptı. Hatta polis, göstericilere müdahale etti. Sizce ülkemizde aşı zorunlu olmalı mı? Aşı karşıtları, aşılamanın kişisel karar olduğunu savunuyor. Basit düzeyde baktığınızda, kişinin tedaviyi reddetme hakkı olduğunu düşünebilirsiniz. Ama aşı konusu çok farklı. Aşıyı reddetme, başkalarının kişisel haklarını ve sağlık hakkını engellemeye neden olabilmektedir. Çünkü aşı sadece o kişiyi değil, toplumu da korur. Toplumdaki aşılı kişi sayısı yüksek olursa hastalığın salgın özelliği kırılır. Hatta aşılanan kişiler sayesinde aşılanmayanlar da korunur. Ancak sayı azalırsa etken yayılmaya ve salgının neden olduğu sağlık, ekonomi, yaşam ile ilgili sorunlar da devam eder. SARS-CoV-2 bağlamında düşünecek olursak, etken özellikle aşı olmayanlar ve kurallara uymayanlar nedeniyle mutasyonlar gelişir. Bu mutasyonlar aşının etkisini gösterdiği kısım üzerinde olur ise aşının etkinliği azalır. Bu durumda aşı olan kişilerin de hastalığa yakalanması söz konusu olabilir. O nedenle aşı olma kararı bireysel değil, toplumu ilgilendiren bir durumdur. Hele dünyayı bu derece etkileyen bir salgında sadece kişisel kararlara bırakılacak bir durum değildir. Tabii bu noktada aşıyı reddetme hakkını da koruyarak, daha farklı önlemler ya da yaptırımlar alınabilir. Toplulukta sözü geçen ya da rol model olan kişilerin aşılanması, aşısı olmayan kişilerin bulaşıcılık riski yüksek olan toplu alanlara alınmaması gibi. Aslında Fransa'da da önerilen buydu bildiğim kadarıyla. Şunu da unutmamak gerekir ki, salgının önünü almak için sadece belirli ülkelerin, belirli kesimin değil, tüm dünyada yaygın ve yoğun aşılamanın yapılması gerekir. Fakir ülkelere aşının ulaşması da buna dahil. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, zorunluluktan çok ikna etme yolunu tercih ettiklerini açıkladı. Aşı karşıtlarının ikna yoluyla fikirlerini değiştireceğine inanıyor musunuz? Ne yazık ki sosyal medyada o kadar çok yanlış bilgi ve spekülasyon dolaşıyor ki, aşılama oranını arttırmak istiyorsak öncelikle kişilerin doğru kaynaktan, doğru bilgileri öğrenmesi gerekir. Zaten eğer kişi toplum ve sağlık bilincine sahip ise, doğru verileri net ve anlaşılır sunduğunuzda kabul edecektir. Aslında hastalığı geçiren ya da sevdikleri biri hastalığa yakalandığında konunun ve aşının önemini bir defa daha anlıyor insan. Dileğimiz böyle bir tecrübe yaşamadan hastalığın etkisini ve aşının önemini anlamaları. Zorunlu tutulduğunda aşı sonrası yaşanılan her sorun bağımsız da olsa, aşıya bağlanıyor ve yanlış bilgiler daha da yayılabiliyor. Ancak daha önce de söylediğim gibi bu durum toplumu ilgilendirdiği için aşılanmanın yetersiz olduğu durumlarda toplum içinde, hastalığın yayılma riski yüksek olan durumlara katılım için aşılanmanın zorunlu tutulması, aşılı kişiye avantaj sağlanması da bir seçenek olabilir. Aşılama oranı umut verici. Birkaç hafta önce aşı temini konusunda bir tartışma varken, bugün aşı olmamakta ısrar edenleri konuşuyoruz. Aşılama oranlarını nasıl buluyorsunuz? Bakanlık verilerine göre şu ana kadar toplam yapılan aşı sayısı 62.412.129, bir doz uygulanan kişi sayısı 38.792.321, ikinci doz uygulanan kişi sayısı ise 20.039.479 kişi. Nüfusumuz ise 83 milyon. RWorld.in data verilerine göre ülkemizde en az bir doz olanların oranı %45,7. Henüz yeterli bir sayı değil ancak son dönemde kazanılan ivme gerçekten umutlandırıyor. Dünya geneline baktığımızda nüfusunun %25,9'u en az bir doz aşı olmuş. Bu oranlar Birleşik Arap Emirlikleri'nde %76, Kanada'da %69,8, İngiltere'de %67,9, İsrail'de %66,3, düşük gelir düzeyli ülkelerde ise sadece %1. Toplumun ne kadarı aşılanırsa, rahat bir nefes alabiliriz. Dünya Sağlık Örgütü toplumun %60 ile 70'i bağışık olur ise toplumsal bağışıklıktan bahsedebileceğimizi bildirdi. İki aşı da etkili. BioNTech mi Sinovac mı daha koruyucu? Genel kural olarak mRNA gibi subunit aşıların etkinliği inaktif tam virüs aşılarına göre daha yüksektir. Bu beklenen bir durum. İnaktif aşıların da sadece hedef bölge değil, virüsün farklı bölgelerine karşı da antikor geliştirme ve çok uzun zamandır bilinen bir aşılama türü olması gibi avantajları vardır. Dünya Sağlık Örgütü'nden Krause ve arkadaşları salgın başında kaleme aldıkları yazılarında, %50 etkililiğe sahip bir aşının toplum bağışıklığını sağlamada yararlı olacağını yazmışlardı. Çalışmalara baktığımızda her iki aşının da etkililiği %50'nin üzerindedir. Uludağ Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Sayın Profesör Doktor Halis Akalın'ın da içinde bulunduğu grup tarafından ülkemizde 11.303 gönüllü üzerinde Sinovac aşısı ile yapılan çalışmada PCR artı semptomatik hastalığı engellemede etkinliğin %83,5 olduğu, gönüllülerin %90'ında ikinci dozdan 14 gün sonra nötralizan antikor dediğimiz koruyucu antikor geliştiği tespit edilmiş. Bu önemli bir veri. BioNTech ile yapılan çalışmalarda da aşı etkililiği %95 olarak bildirildi. Tabii aslında önemli olan gerçek yaşam verisi. Şili, 16 yaş ve üstü, 10 milyon kişiyi içeren, 2 doz inaktif Sinovac aşısı uygulaması sonrası gerçek yaşam verilerini bildirdi. Bu verilere göre aşının COVID-19 hastalığını engellemede etkinliği toplumda %65,9, hastaneye yatışı engellemede %87,5, yoğun bakım ünitesinde yatışı %90,3, COVID-19 ilişkili ölümü engelleme oranı ise %86,3 olarak bildirildi ki gerçek yaşam verisi açısından bu rakamlar güzel ve umut verici. İsrail, Aralık ve Şubat ayı arasında toplum genelinde mRNA aşısı ile aşılananlarda yaptıkları çalışmada etkinliği %72, dokümente enfeksiyonu önlemede %92, semptomatik enfeksiyonu önlemede %94 etkili olarak bildirmişlerdir. Ancak veriler varyasyonlar arttıkça değişkenlik gösterebilir. Örneğin BioNTech'in etkinliği Delta varyantına karşı %70 civarında olduğu bildirildi. Sinovac ile ilgili bu konuda bir yazı olmamakla birlikte %20 daha az etkili olabileceği öngörüldüğü belirtilmiştir. Sinovac'ı tercih etmeyenler arasında, vize engelini gerekçe gösterenler var, bu konuda yeterli bilgiye sahip miyiz? Yani, bazı ülkeler Sinovac aşı olanlara vize engeli mi çıkarıyorlar? Aslında pek çok ülke her iki aşıyı kabul ediyor. Ancak Avrupa'da bazı ülkelerde farklı uygulamalar var, örneğin Hollanda, Dünya Sağlık Örgütü'nün tanıdığı herhangi bir aşıyı kabul ediyor. Bu aşılar arasında Sinovac da var, Almanya ise BioNTech aşısı olsanız dahi Türkiye'den ziyaretçi kabul etmiyor. İrlanda, İngiltere, Sinovac aşısı olduysanız önce karantinaya alıyor. Yani her ülkenin farklı uygulaması var. Ve salgın dinamik bir süreç, bu kurallar her an değişiklik gösterebilir. Amacımız gerek aşı, gerek önlemlere uyarak ülkeler için kırmızı listeden çıkmak olmalıdır. -2 doz aşı olmasına rağmen hayatını kaybedenlerin sayısı hakkında neler söylersiniz? İlk olarak sağlık çalışanları ve 65 yaş üstünün aşılanmaya başlanması ile bu gruplarda olup hastalığa yakalananların ve hastaneye yatanların sayısının belirgin azaldığını kliniklerimizde de gözlemledik. Toplumun genelindeki verileri sunma açısından örnek gösterecek olursak Şili'de 2 doz aşı olanlar arasında 92.514.261 kişi içinde 409 kişi hayatını kaybetti. Aşı yanıtlarını konuşurken bazı noktalar unutmamalı. Toplumun çoğunluğunun aşılanması önemli bir ayrıntı. Bir diğer durum da aşı kadar kişinin savunma sistemi de önemli. Kimi zaman altta yatan hastalıklara, kimi zaman kullanılan savunma sistemini baskılayan ilaç veya bitkisel içeriklere, kimi zaman da kişinin kendi savunma sistemine bağlı olarak herkeste aynı aşı yanıtı görünmeyebilir. Ayrıca aşıların etkinliği ikinci dozdan 15 gün sonra en yüksek düzeydedir. Henüz ilk doz aşısını olmuş bir kişide veya söylediğim gerekçeler nedeniyle yeteri kadar antikor yanıtı sağlamamış bir kişide eğer diğer önlemler aksarsa aşı olmasına rağmen kişi hastalığa yakalanabilir ve hatta ağır geçebilir. O nedenle gerçek yaşam verilerinde, aşı yapılan kişi sayısı ve kişi özellikleri arttığında faz -2 veya 3 çalışmasındaki bildirilen rakamlara göre daha düşük oranlar olması doğaldır. Aşı olduktan sonra antikor testi yaptırmalı mıyız? Antikor testi aşıya karşı hümoral immün sistemin çalışıp çalışmadığını gösterir. Eğer bir aşı tipine hiç antikor yanıtınız yok ise farklı aşı türleri ile aşılama ileride gündeme gelebilir. Ancak ölçülen antikor yanıtları koruyuculuk konusunda net bilgi sunmayabilir. Ayrıca firmaların test kitleri standardı ve birimleri farklıdır. Bu nedenle bir markadaki ölçülen değer ile diğerini karşılaştırmak doğru olmaz. Bazı firmalar ortaya çıkan değerin ortalama ne kadarı nötralizan yani esas koruyucu antikor bu konuda olası bir değer belirlemeye başlamıştır. Bunun yanı sıra hastalıklardan korunmada aşının hücresel bağışıklığı etkileyip etkilememesi de önemlidir. Bu durum rutin testler ile ölçülemez. Üçüncü doz aşı konusunda neler söylersiniz? Çünkü bu konuda da farklı değerlendirmeler var, kimi bilim insanları iki doz aşının yeterli olduğunu söylerken, kimileri üçüncü doz aşının şart olduğunu iddia ediyorlar. İnaktif aşıların bilinen özelliği rappel yani tekrar dozu gerektirebilmesidir. mRNA aşılarının da 6 ay içinde etkinliğinin başlangıca göre azaldığını iddia eden yazılar çıkmaya başladı. Ancak rappel dozun ne zaman uygulanması gerektiği konusu henüz net değildir. COVID-19 hastalığında en büyük dezavantajımız hastalığı, pandemiyi yaşarken, deneyimlerken, bir yandan da hastalık hakkında yeni bilgiler öğrenmemizdir. Eğer aşıların etkinliğinin azaldığı varyantlar baskın hale gelir ise tekrar tekrar yeni etkili aşılar ile aşılanmak kaçınılmaz olabilir. Bunu zaman gösterecek. Dördüncü, dalga kaçınılmaz olabilir. Vaka sayıları yeniden tırmanışa geçti. Bu da dördüncü dalga endişesi yarattı. Vaka sayılarının artmasını nasıl okumalıyız? Henüz tam ve yaygın aşılama tamamlanmadan hızlıca normalleştik. Üstelik bu, pratik yaşamda bir anda toplum içinde hastalığı önlemede gerekli tüm kuralların ihlal edilmesi şeklinde gerçekleşti. Pek çok yerde maskeyi doğru takmayı bırakıp, hiç takılmadığını, sosyal mesafe kavramının tamamen göz ardı edildiğini görmeye başladık. Diğer yandan da yaz mevsiminin gelmesi farklı varyantların baskın olduğu ülkelerden gelen turist sayısını arttırdı. Bunların sonucunda olgu sayılarında artışı görüyoruz. Burada dördüncü dalga yaşamamamız için hızlıca ve yoğun aşılama, kurallara tekrar uymaya başlamak önem kazanıyor, aksi halde belki öncekilere göre daha şiddetli olmasa da dördüncü dalga kaçınılmaz olur. Aşı tek başına yeterli olmayabilir. BULAŞIGILYMELIYIZ. Geçen aylarda vaka sayısının artması, tedbirlerin gevşetilmesine bağlandı. Ancak bu kez aşı gibi güçlü bir silah var, aşıya rağmen, salgın yayılmaya devam eder mi? Bu bir pandemi. Aslında tarih boyunca insanoğlu salgın hastalıklar ve pandemiler ile karşı karşıya kaldı. Bir salgını önlemenin iki yolu vardır. Bulaşıcılığı engellemek ile aşılama ve etkili tedavi. Solunum yolunu tutan viral hastalıklarda etken, genellikle damlacık ve temas yolu ile bulaşır. Özellikle burun akıntısı, hapşırma, öksürük gibi bu semptomlar sırasında bulaşıcılık daha fazladır. Salgının başında SARS-CoV-2'nin de böyle bulaştığı farz edilerek hasta olanların maske kullanması önerildi. Ancak daha sonra semptomlar ortaya çıkmadan önce de bulaşıcılığın yüksek olduğu görüldü. Sayıların da artması ile herkesin maske kullanması, el hijyeni ve mesafeye, temas önlemlerine dikkat etmesi önem kazandı. Hastalığın etkisini, hasarını engellemek, ölüm sayılarını azaltmak için uygulanan tedaviler daha netleşti, belirli bir yol aldı. Ancak henüz direkt etkene yönelik, etkili antiviral tedavi bulunamadı. Bu durumda hastalığın bulaşmasının önlenmesi, bulaşsa dahi hafif geçirilmesinin sağlanmasında aşının önemi daha da arttı. Aşılar her zaman insanoğluna hizmet etmiştir. Eğer yeryüzünde pek çok hastalık azaldıysa, hatta ortadan kalktıysa bunda aşıların rolü ve önemi büyüktür. Özellikle hızlı bulaşıcı özelliğine sahip hastalıklarda toplu, hızlı ve yoğun aşılama, herkesin aşıya ulaşabilmesi çok daha önemlidir. COVID-19 hastalığı üzerinden düşünecek olursak, etkeni SARS-CoV-2-RNA virüsü, virüsler yayıldıkça mutasyon geçirir. Toplumda yaygın aşılanma olmaz ve kurallara uymazsak etkenin sürekli yayılması ve çoğalması ile ortaya çıkan varyantlar aşıya dirençli hale gelebilir. Bu sefer aşının etkisi zayıflayacak ve salgın yine ivme kazanacaktır. O nedenle aşının yanı sıra en başta söylediğim bulaşıcılığı önlemeye yönelik koruyucu önlemleri almaya devam etmeliyiz. Pandemi süresince ev ve aile içi bulaşıcılık çok yaygın. Çoğunlukla da dışarıda içilen bir çay, uyulmayan bir kural sonrası evin içine etkenin bulaşması ile kayıplar oldu. Hiç dışarı çıkmamış yaşlılarımızı kaybettik. Pek çok sağlık çalışanı pandemi döneminde sevdiklerine, çocuklarına ve büyüklerine sarılamadı bile. Bu nedenle sevdiklerimizi de korumak için aşımız olmalı, ev dışında koruma önlemlerine tamamen uymalıyız ki hem salgının önünü keselim, hem de ailemizi koruyalım. Pandemi kırılsa dahi, olgu sayısı 1'e inse bile o bir kişi sevdiğiniz ise rakamların önemi olmayacak. Bunu unutmamalıyız. Herkes sadece kendisini değil, yakınlarını da korumak için bilim insanlarını dinlemeli, bu konunun uzmanları ve sağlık otoritelerinin uyarılarını dikkate almalıdır.